Ayrım 12, sayfa 115. Sirenler ve savaş atmosferi. Yeni bir yere alışmanın getirdiği zorluklar nedeniyle ilk 6 ay İzzet için zor geçer. Kışın gelmesiyle havaların soğuması, Kasım ayından itibaren yerlerin donması onun için her şeyi daha da katlanılmaz hale getirir. Ama esas problem çadırdan 30 metre ileride bulunan derme çatma barakadaki tuvaleti kullanmaktır. Küçüklüğünden beri alafranga tuvalete alışmış olması, dizlerinin üzerine oturamaması, dizlerinin üzerine çöktüğü an dizlerinin ağrması alaturka tuvaleti kullanması imkansız hale getirir. O da çareler üretir ve bu durumu kendince çözümler. Kırılana dek bir tane portakal sandığı kullanırdım ve onun orta tahtasını sökerek ters çevirir üzerine otururdum. Sonra sandığı barakanın arkasına saklardım. Bazen götürürlerdi, bazen şaka olsun diye kırarlardı. Koyduğum yerde bulamayınca da tekrar mutfağa gidip yeni sandıklar bulurdum. Kore'de savaşın ortasında değillerdir. Fakat her an savaşa hazırlıklı olmak gerekmektedir. Gece çalan alarmlar, siren seslerine karışan "çabuk kalkın, hemen giyinin, tüfeğinizi ve miğferinizi alın, Çinliler saldırdı" diye askerlerin uyandırılması da bundandır. Sirenlerin geceleri olmayacak saatlerde sık sık çalması bir macera için yola çıkan İzzet'e ürkütücü gelir. Kore'de geçirdiği uzun kış boyunca birçok defa bu tür tatbikatlar yapılmış olsa da bir keresinde gerçekleşen tatbikat gerçeğe o kadar yakındır ki neler olduğunu 48 saat geçmeden hiç kimse anlayamaz. Oysa korkulan olmamış, savaş patlak vermemiştir. Bütün olan biten askerleri hazırlamak için gerçekleştirilen eğitimin bir parçası olmaktan öte bir şey değildir. Kore kışları çok ama çok soğuktu. Kasım'dan Mart ayına kadar 4 ay boyunca don yerden kalkmadı. Çadırımızda mazotlu sobamız vardı ve onunla ısınırdık. Sobanın deposu yangın çıkmasın diye dışarıdaydı. Çadırlar da öyle yerleştiriliyordu. Aşırı soğuktan dolayı sabaha kadar uyku tulumunun içinde yün bone giyerek uyurduk. Başka türlü uyumamız mümkün değildi. Herhalde başımız donardı. Hatırlıyorum, bir defasında lastiğe benzeyen bir maddeden yapılmış olan mazot borusu dondu ve soba söndü. Ama kimse dışarı çıkarak onu sallamaya çalışmadı. Başka bir gece başucumda bulunan mürekkep hokkası soğuktan dondu ve taş gibi oldu. Oysa mürekkebin buzdolabında bile donmadığını biliyoruz. Donması için herhalde -25 gibi çok aşırı soğuk gerekiyor. Ayrıca yazları muson dönemlerinde 4 gün süreyle kesintisiz yağmur yağdığını hatırlıyorum. Ama toprak kumlu olduğu için su birikmezdi. Bir de pirinç tarlalarını her geçtiğimde izleyerek kaç hasat yapıldığına bakardım. Pirinç tarlalarında çalışan kadınları izlemek çok hoştu. Güzel kokulu mektuplar. Askerlik bir anlamda duyguların kağıt ve kaleme döküldüğü yerdir. Anne babaya ve en önemlisi de sevime yazılan mektuplar o günlerin en kalıcı hatıralarıdır. Türkiye'den Kore'ye postalanan mektuplar Hawaii'den geçerek bir hafta içerisinde ulaşır. Haftada iki kere postanın geldiği Tugay'da herkesin gözü evden gelen mektuplardadır. Tabii İzzet'in de. Geride bıraktığı Sevim hemen hemen her gün ona mektup yazar. Birkaç yıl önce yaşadığı acı gençlik aşklarını geride bırakıp yaralarını sarmasına yardımcı olarak Sevim bir kez daha İzzet'in gönlünü kazanır. Sevim sık sık genç kızlık heyecanıyla ithal açık mavi kağıtlara yazdığı mektuplara Dior parfümünü sıkmayı ihmal etmeden Kore'ye yollar. İzzet için mektupların ilk habercisi bu kokudur. Zira postane raflarından Dior parfümünün kokusu yayılır. Arkadaşları da bunun farkındadır ve sık sık "İzzet, hadi iyisin, yine kokulu mektup geldi" diye takılırlar. İzzet özellikle Nizamiye kapısında nöbetçi olduğunda zaman geçsin diye herkese mektup yazar. Annesine, babasına, ağabeyine, yakın dostu Jeff Steiner'e, Rudy'ye, Guido'ya, Bertie'ye, grup arkadaşlarına ve büyük adadaki diğer kız arkadaşlarının hemen hemen hepsine bıkmadan, usanmadan yaşadıklarını uzun uzun anlatır. Sevim'e yazdığı mektuplarda ise aşk, özlem ve merak vardır. Bir keresinde yanlışlıkla Sevim'e yazdığım mektubu annemin zarfına, anneme yazdığım mektubu da Sevim'in zarfına koymuşum. Annem kesinlikle genç yaşta evlenmemi istemiyordu. Bana cevabında Sevim'e yazdığım mektup yanlışlıkla bana geldi ve ben de istemeyerek bu mektubu okudum. Bu ilişkinin ciddiye bindiğini anlıyorum ama bundan hiç hoşlanmadığımı bilmeni isterim diye yazdı. Annem mektubu aileden birkaç kişiye daha göstermiş olacak ki kısa zamanda konu komik bir hikaye gibi ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Hatta bizim İzzet var ya, yanlışlıkla sevgilisine göndereceği mektubu annesine göndermiş diye bu öykü 1957 yazında dedikodu ve eğlence konusu olmuş. Askeri uçağa binince kendimi filmde hissettim. Tercüman olmanın avantajları çoktur. Her tercümanın hakkı olan Japonya İrtibat Bürosu görevi de bunlardan biridir. Türk Tugay'ı 20 kilometre güneyde yerleşmiş olan Amerikan 1. Kol Ordusu'na bağlıdır. Uijeongbu'da bulunan Kol Ordu ise Seul'de bulunan Amerikan 8. Ordusu'na bağlıdır. İrtibat büroları ise Tokyo'da bulunmaktadır. O tarihlerde Japonya hala işgal altındadır. Bütün koordinasyon Tokyo'da Amerikan ordusunun işlettiği Pershing Heights adı verilen kocaman bir binadan yürütülmektedir. Türk İrtibat Bürosu'nun başında da bir Türk yarbayı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan İrtibat Bürosu'nda tercüman olarak çalışacak iki Türk subayına ihtiyaç vardır. Tugay'da karar verilir. 30 tercüman ikişerli gruplar halinde sırayla 5'er gün süreyle Japonya'ya gönderilecektir. Tercümanlar heyecanlıdır. İşin ucunda Japonya'da kalmak vardır. Ama sıranın neye göre belirleneceği meçhuldür. Öncelik albayların, yarbay ve kurmay binbaşıların tercümanlarına verilir. Her grubun Tokyo'da yaklaşık 3 hafta kalacağı düşünüldüğünde sıranın hepsine gelmesi mümkün değildir. 30 kişilik ekipte 6 Musevi asıllı tercüman İzzet Keribar, Yasef Benardete, Adil Bortman, Rıfat Filozof, Gabriel Cordovi ve Haim Herol bulunmaktadır. Fakat çok şanslı olan Benardete dışında bu ekibin Tokyo görevi en sonlara bırakılmıştır. Tokyo'ya gitme işinin sürüncemede kalması ve çok uzaması İzzet'i fazlasıyla üzer. Kore'de günleri heyecanlı bir şekilde geçirirken bu durum onun hastalık derecesinde canını sıkan bir konu olur. Her Japonya görevi için yeni tayin duyulduğunda sıra ona gelmediği için üzülür. Ama Nisan ayında onun için güzel bir bahar başlangıcı olacak haber gelir. Japonya'ya gitme sırası ondadır. Beklenmedik bu gelişmenin sebebi sağlam bir dostluktur. Bu tayinde arkadaşı olan Kurmay Albay Muhittin Atalay'ın torpili etkilidir. Tugay'da askerlere 11 ayrı kafile halinde bir haftalık Japonya'ya gitme izni verilir. Bu sadece subayları kapsar. Az subayların böyle bir izni yoktur. Kafileler ilk olarak Kimpo Havaalanı'na götürülür. Amerikalıların özel binalarına alınan askerler öncelikle Japonya'da izin yaparken karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlara karşı uyarılır. Üzerinde ısrarla durulan konuysa bulaşıcı hastalıklardır. İzzet ilk kez o gün askeri uçağa biner. Daha önce filmlerden gördüğü askeri uçağa binmek onda film karesinde yaşıyormuş hissini uyandırır. Yaşadığı hayal edemeyeceği kadar güzel bir andır. Sırtına paraşüt geçirmiş, yan yana dizilmiş askerler 4 saatlik yolculuğu bir arada geçirir. Tokyo'da Tachikawa Havaalanı'na vardıklarında askerler bir toplantıya katılır ve sonra istirahate çekilir. Yaşanan bütün bu sıra dışı olaylardan sonra Tokyo'nun merkezinde Shinbashi'ye yakın eski ve yerleşik bir yer olan Osaka Oteli'ne yerleştirilir. İzzet bu kısa süreli seyahati için bavuluna İstanbul'dan getirdiği lacivert ceketini, gri pantolonunu ve birkaç gömleğini koymuştur. Heyecanlıdır, meraklıdır ve bütün amacı kendini Japonya sokaklarına atmaktır. Daha önceki kafilelerle gidenlerin anlattığı öyküler kulağında çınlamaktadır. Üstelik Laika'sı yanındadır, gezdiği yerleri görüntülemek şansına sahiptir. Gerçekten de hayatımın en uzun ve unutulmaz gecesi oldu. Adreslerini önceden bildiğimiz barlara, yani hatırladığım kadarıyla Queen Bee ve Showboat'a gittik ve çok eğlendik. Fakat ertesi sabah Osaka Oteli'nin kapısında Kore'deyken benimle her akşam satranç oynayan Hakim Binbaşı Rafet Tüzün'le karşılaştık. Kore'de subay kulübünde ne zaman çağırsa binbaşım geliyorum derdim. Ayrıca film oynatılırken daha iyi anlaması için İngilizceden Türkçe'ye tercümanlık yapmaya çalışırdım. Aslında o satrançta benden çok iyiydi. 10 kere oynasak 8'ini o kazanırdı. O sabah binbaşı tam ben sokağa çıkacakken otelin kapısında belirdi. "Nereye böyle bu sabah sen benimle alışverişe geleceksin, başka yere gitme," dedi. Ben tatilde olduğum için çok bozuldum. "Binbaşım şimdi tatildeyiz. Çok özür dilerim ama ben gelemem," dedim. "Ben sensiz nasıl alışveriş yaparım? İngilizce bilmediğimi biliyorsun," dedi ve belli etmediyse de bana çok kızdı. Ben o gün binbaşının isteğini reddederek çok yanlış bir şey yapmıştım. Yaşam tecrübesi işte. Rafet Tüzün beni hiçbir zaman affetmediği gibi ve bu olayın acısını benden çok kötü bir şekilde çıkardı. 24. Amerikan tümeninin komutanı olan Amerikalı general bir gün helikopterle bizim karargaha indi. Tabii ben o sırada kendimi kaptırmış, görevli olarak tören fotoğrafı çekiyorum. Tüm özel günlerin fotoğraflarını bana çektirirlerdi. Bandomuz Amerikan Milli Marşı, ardından da İstiklal Marşı'nı çalmaya başladı. İstiklal Marşı çalınırken hiç durmadan fotoğraf çekmeye devam ettim. 2 gün sonra bana mahkemeden bir zarf geldi. Meğerse Rafet Binbaşı İstiklal Marşı'na saygısızlık ettiğim gerekçesiyle beni mahkemeye vermiş. Dostum olan Selahattin Tümerk Binbaşı yaptığı taşkınlıklardan dolayı hapse girdiğinden onun da artık pek forsu kalmamıştı. Bunun üzerine hemen bizim tugayımızın kurmay başkanı Kurmay Albay Muhittin Atalay'a gittim. Ağırlığı olan bir subaydı. Son derece iyi kalpli ve sevecen bir insandı. Kore dönemimde beni her zaman koruyup kollayan bir üst rütbeli subaydı. Muhittin Atalay 30 Ağustos'ta yarbaylıktan albaylığa terfi etmişti. "Merak etme İzzet, ben bu işi halledeceğim," dedi ve davayı geri çektirerek beni o dertten kurtardı. Musevilerin her zaman aralarında söyledikleri bir söz vardır. Derler ki, biz onların gözünde ya çok iyi sayılırız ya da çok kötü. Bunun ortasını bulamıyorlar. Rafet Binbaşı ile yaşadığım olay da bana bu sözün ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Oysa bana soğuk davranabilirdi. Sırf hıncını tatmin etmek için sudan bir sebeple beni mahkemeye verdi. Bu olaydan önce subay kulübünde bana her akşam "İzzetçiğim" derdi. Bir daha birlikte satranç oynamadık. Japonya görevi İzzet'in şansına Ramazan bayramına rastlar. İzzet de bundan faydalanarak bu kez Kyoto, Osaka ve Kobe'yi gezmeye gider. Zaten farklı bir yeri keşfetmek, bilmediği sokaklara dalmak, yeni kültürleri, insanları tanımak onun ömrü boyunca vazgeçmeyeceği bir şey olacaktır. Bunlar bir anlamda bu yolda biçimlenecek hayatının ilk deneyimleridir. Japonya'da buradaki vazifesini tamamladığında İzzet için farklı bir deneyim olmuştur. Kore'deki Tugay'a dönmüştür ve İstanbul'a dönmek için gün saymaktadır. Günler Kore'de bazen zor, bazen eğlenceli, bazen sürtüşmelerle dolu, bazen heyecanlı ama neredeyse her gün fotoğrafla geçer. Türkiye'ye dönerken Kore maceralarını yedeğine alır. Tabii orada bulunduğu süre içinde yazmayı ihmal etmediği hatıra defterini de unutmaz. İzzet dolma kalemle inci gibi bir el yazısıyla yaşadığı her anı Fransızca ya da Türkçe kaleme almayı ihmal etmemiştir. Bugün şöyle başladı, berbat bir gündü, burası buz gibi soğuk, çok yağmur yağıyor, bugün falanca ile atıştık ya da kavga ettik, evdekileri çok özledim, yakında Japonya'ya gidiyoruz ve Japonya'da yaşanan ilk günün tüm detayları gibi birçok ayrıntı bu defterin sayfalarında kendine yer bulur, bir daha silinmemek üzere. Dönüşte yedeğinde bir yıl boyunca biriktirdiği eşyalarla dolu askeri haki kocaman bir ahşap sandığı vardır. Sandıkta neler yoktur ki? Gömlek ve tişörtler, kumaşlar, şemsiyeler, biblolar, vazolar, yelpazeler, ipekler, Japonya'dan ev için aldığı porselen ve fil dişinden oluşan gerçek antikalar ve eski Japon taş baskılar. Geri dönüş heyecanı sarınca herkes PX'lerden bir şeyleri alıp beraberinde İstanbul'a getirmenin telaşına düşer. Zira 56-57'li yıllar Türkiye için zor dönemlerdir. Dönüşten önce 8. Değiştirme Birliği onlara katılır. İzzet bir yıl önce ona yapılan iyiliği de yeni gelen askerlere yapmaktan geri durmaz. Etrafı gezdirir, önerilerde bulunur. Süveyş kanalının 1956 yılındaki Sina Savaşı'nda kapanması, dönüşün hangi yollardan yapılacağı hakkında söylentiler çıkarır. Tugay'dakilerin ya da sadece subayların Türkiye'ye uçakla dönecekleri rivayeti dolaşır. Sonunda kanalın açıldığı haberi gelir ve İzzet yakın arkadaşlarıyla birlikte seyahat etmek için Temmuz sonunda uzun deniz seyahati için bu kez Royal Altinch gemisine biner. Duracakları tek liman Sri Lanka olacaktır. İzzet, Kolombo'da tek başına, boynunda laikasıyla hiç unutmadığı kısa bir gezi yapar. PX'lerde gerçekten de çok güzel ve devamlı olarak yenilenen mallar vardı. Fotoğraf makineleri ve filmler, portatif mobilyalı radyo ile teypler, ütüler, kumaşlar, bizi heyecanlandıran çeşitler sıralanıyordu. Ayrıca her birimizin ayda 2 karton sigara hakkımız vardı. Hatırlıyorum, Marlboro, Winston, Pall Mall ve Salem filtreliler o günlerin en çok istenen markalarıydı. Ayrıca 25 dolar maaşımız vardı. Bir de kullanmadığımız sigaraları satarak bir şeyler daha kazanıyorduk. Ben hiç sigara içmeyenlerdendim. Şunu da hatırlatayım, Kore'de kaldığımız zaman boyunca yeşil dolarlarımız ordunun kullandığı ve aynı değerde olan kırmızı dolarlarla değiştirilmişti. Bazen annem ve babam da zarf içerisinde para gönderiyordu. Postaneden beni çağırıyorlardı. Gelen mektupları alıyordum. Zarfların içinden bazen 10 ya da 20, bazen 50 dolar bile çıkıyordu. Bazen de zarfta para olduğunu anlayanlar içini boşaltıyordu. Kimseyi suçlamak mümkün değildi. 1957'de Türkiye'ye geriye döndüğümde daha olgun biriydim. Farklı ortamlardan yeni insanlarla bir araya gelmeye başlamıştım. Eskiden kapalı bir çevredeydik fakat daha sonra durum değişti. Kore'de tek başıma kalmam bana bir insanın yalnız başınayken yaşamın nasıl sürdürüleceği, insanlarla iyi ilişkilerin nasıl kurulabileceği hakkında birçok şeyi öğretti. Kore dönüşü süksem yerindeydi. İzzet 21 yaşında Kore'ye gitme cesaretini göstermiş bir gençtir. O günlerde bu herkesin yapabileceği kolay bir şey değildir. Oradan kendi hikayesine yeni yaşanmışlıklar katmış biri olarak geri döner. Artık çevrenin gözde dedikanlılarından biridir. Arkadaşları arasında ise itibarı artmıştır. Etraftan "Vay, Kore'de askerlik yapmış." cümleleri yükselir. Hatırı sayılır bir aileye mensup olması, Kore deneyimi, yakışıklı bir genç olması, genç kızların ilgisinin de onun üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Keribal ailesinin dededen beri devam eden ağırlığı cemaat içinde belirgindir. Bundaki en büyük faktör ise ailenin nesiller boyu ticaret hayatının içinde olmasıdır. Bu yüzden o, cemaatin mütevazi kızlarının aileleri gözünde de iyi bir damat adayıdır. Fakat İzzet'in annesi onun küçük yaşta evlenmesine kesinlikle karşıdır. Çünkü daha önce yaşanan tecrübe bunu gerektirmektedir. Evin büyük oğlu Loni, yani Leon, 22 yaşında koleji bitirir bitirmez mühendislik okumuş ve Regia Margoshes ile evlenmiştir. 1952 yılında Rıfat, yani Roni ismini verdikleri oğulları, 1956 yılında ise Muriel isimli kızları dünyaya gelmiştir. Ağabey Leon, kayınpederi Rene Margoshes'in yanında komisyonculuk işinde çalışmaya başlamıştır. Robert Koleji bitirip bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuması dahi onun ailenin istediği gibi bir işe sahip olmasına yetmemiştir. Bu durum aile için olumsuz bir tabloyken İzzet'in önünde de kötü bir örnektir. Emma'nın İzzet'i kız arkadaşı Sevim'den ayırmak istemesi de aslında onun da ağabeyi gibi küçük yaşta bir evliliğe adım atmasını engellemek istemesinden kaynaklanmaktadır. Sevim, Yahudilerin Türkiye'ye tam olarak intibak etmeleri gerektiğini düşünen yazar Moniz Tekinalp'in, yani Morris Cohen'in torunu Lydia ve İshak Tekinalp'in kızıdır. Anne Emma küçük oğlu adına endişelidir ama aslında buna çok da gerek yoktur. İzzet her ne kadar Sevim'e bağlansa, onu sevse de hemen yuva kurmak gibi bir düşünceye sahip değildir. Onun için de bu ilişki çıkmazdadır. Bu yüzden de son noktayı daha İstanbul'a gelmeden Kore'deyken koyar. Sevim'e bir mektup yazar. Satırlarda bir genç kızın hayallerini yıkan cümleler vardır. Çok üzgünüm ama bu ilişkimiz hiçbir yere varmayacakla biten cümleler bir iki mektuplaşmayla son bulur. Sevim'den gelen parfümlü mektuplar zamanla kesilip yerini boşluğa bırakır. Ama buna da alışılır. Kore sonrası iki genç arasında bir iki görüşme yaşansa da nokta konulan bir şeyden geri dönüş olmaz. Arkadaşlığı bitiren, evlenme kararını alamayacağı için bir genç kıza haksızlık etmek istemeyen delikanlıdır. Ama Sevim'in ve ailesinin gözünde bu ilişkiyi bitiren anne Emma'dır. Bu ayrılık İzzet'te boşluk hissi oluştursa da yıkıma neden olmaz. Zaten Kore dönüşü süksesi yerindedir. Hayranlıkla takdir edilen bir genç olmak onun da nefsini fazlasıyla okşar. Kız arkadaşları da bu dönemde çevresinden eksik olmaz. Onun genç kızlarla dostluklar kurması için olağanüstü bir çaba harcamasına gerek yoktur. Yaz sıcağının insanın içini ısıttığı 1957 yılının Ağustos ayında Büyükada'da Anadolu Kulübü'nde adı yine Sevim olan bir başka genç kızla tanışır. Sevim kendini gazeteci olarak tanıtır. Birçok konuda anlaşırlar. Kısa zamanda iyi arkadaş olurlar ama bu durum çok uzun sürmez. 4-5 hafta sonra bu yakınlık son bulur ama bu dramatik bir bitiş değildir. O yaz yollara ayrılan gençler yıllar sonra, yaklaşık 30 yıl sonra aile yaşamı kurmuş iki olgun insan olarak karşılaşır. Sevim ve kocası Mordo Berker, İzzet ile eşi Rozet'in en yakın arkadaşları olur. Ayrım 12 sonu, sayfa 122.